الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسin konusu inşallah Teala Ayetel Kürsi'nin tefsiri olacak. Derse başlamadan önce bilin ki Ehl-i Sünne ve Cema'a akidesine göre, yani Selef-i Salih'in akidesine göre Allah-u Teala'nın isimleri ve sıfatları tefadül eder. Yani bazı isimleri veya bazı sıfatları diğer bazı isim veya diğer bazı sıfatlarından daha eftaldır. Diğer bazı isimlerin, bazı isimler ve sıfatlar diğer bazı isim ve sıfatlardan daha eftaldır. Daha fazileti çoktur, daha eftaldır yani. Bu da Ehl-i Sünne ve Cemaat'in akidesidir. Fakat Eş'arilere göre ve İbn-i Cerir-i Taberi'ye göre, o bu konuda hata yapmıştır. Allah'ın isim ve sıfatları tefadül etmez. Yani hepsi birdir. Hiçbirinin diğerine özelliği yoktur. Bu ise Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in akidesine terstir. Bilakis Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in akidesine göre Allah'ın isimleri ve sıfatları diğer bazı isim ve sıfatlarında üstünlüğü vardır. Bunun delili ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in hadisinde, hadis-i kutsi'de dediği gibi Allah-u Teala diyor: "Galabet rahmeti gadabi." Benim rahmetim gadabıma galebe geldi. Yani benim rahmetim benim gadabıma, kızgınlığıma galebe geldi. Yani daha üstün oldu. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın rahmet sıfatı gadab sıfatında nedir? Daha üstündür. Keza Kur'an da Allah-u Teala'nın kelamı olduğuna göre Kur'an'daki bazı ayetler diğer bazı ayetlerinden üstünlüğü vardır. Kur'an Allah'ın kelamı olduğuna delil ne? Allah diyor ki: "وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ." Müşriklerden birisi senden yardım dilerse ona yardım et, ta ki Allah'ın kelamını duyana kadar. Dolayısıyla Kur'an nedir? Allah-u Teala'nın kelamıdır. Keza Kur'an'daki bazı ayetlerin veya bazı surelerin diğer bazı ayet veya surelerden daha üstün olduğuna delil ise Buhari'de geçen Ebu Sa'd el-Mualla'nın hadisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Afdalu suretin fil Kur'ani elhamdülillahi rabbil alemin." Kur'an'da en efdal, en iyi sure elhamdülillahi rabbil alemindir. Dolayısıyla Kur'an'daki surelerin en efdalı Allah Resulü'nün dediği gibi elhamdülillah, yani Fatiha suredir. Bu da neye delil? Allah'ın kelamının, yani Allah'ın kelamı sıfatıdır. Allah'ın kelamının bazıları diğer bazılardan daha üstün olduğuna, daha üstün olduğuna delildir. Zira Allah Resulü diyor ki daha en efdal sure Fatiha suresidir buyuruyor. Keza Müslim'de geçen Ubey ibn Ka'b'in hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu soruyu soruyor. Diyor ki: "Eyyü ayetin ma'ake fi kitabillahi teala a'zam." Allah'ın kitabında en üstün ayet, en büyük ayet hangisidir diye Ubey ibn Ka'b'e soruyor. Ubey ibn Ka'b de diyor ki: "Allahu ve Resuluhu a'lem." Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine Allah Resulü bir daha soruyor. Diyor ki: "Ey Ubey ibn Ka'b, Kur'an'da en büyük ayet hangisidir? En azam, en azim olan en büyük ayet hangisidir?" Diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Üçüncü sefer sorduğunda Ubey ibn Ka'b diyor ki: "Ayetel Kursi." En üstün, en büyük ayet Ayetel Kursi diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Vallahi leyehne'ennekel ilm ya Ebu Mundir." Vallahi ya Ebu Mundir diyor, ilim seni kutlasın diyor. İlim seni kutlasın diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ikrar ediyor. Dolayısıyla Kur'an'daki en üstün ayeti nedir? Ayetel Kursi ayetidir. Bu da neye delil? Ayetlerin veyahut da surelerin bazıları diğer ayet ve surelerden daha üstün olduğuna delil. Ve ayetler ve Kur'an Allah'ın kelamı olduğuna göre, Allah'ın kelamı ise onun sıfatıdır. Allah'ın sıfatlarının bazıları diğer bazılarından Daha üstün ve daha üstün ve daha eftaldır. Bu da Ehl-i Sünne ve Cemaat'in akidesidir. Ayet-el Kürsi'ye başlamadan önce bazı mukaddimeler zikretmek istiyorum. Birinci mukaddime ise Allah-u Teala'nın Kur'an'da indirmesinin en büyük sebebi ise o Kur'an'ı tedebbür etmemizdir. Yani düşünmemizdir. O Kur'an'ı düşünmemizdir. Kur'an'daki ayetleri düşünmemizdir. Onlardan hüküm çıkarmamızdır. Onları iyice anlamamızdır. Allah-u Teala diyor ki: "Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayati." Biz o kitabı mübarek olarak, mübarek kitabı indirdik. Niye? "Liyeddebberu," onun ayetlerini düşünesiniz diye. Onun ayetlerini düşünesiniz diye. Dolayısıyla kişi Kur'an okuduğu zaman ayetleri düşünmesi gerekir. Ayetlerden eğer gücü yetiyorsa Allah-u Teala ne kastediyor? O ayetlerin içindeki ilimleri çıkarması gerekir. Başka ayette Allah-u Teala diyor ki: "Efela yetedebberun el Kur'an em ala kulubin akfaluha?" Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilitler mi var? Başka ayette Allah-u Teala diyor ki: "İnna ceannahu Kur'anen arabiyyen leallekum taqilun." Biz onu Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Umulur ki onu akl ediniz. Yani umulur ki onu düşünesiniz. Bundan dolayı Selef-i Salih'in hayatına baktığımız zaman Kur'an'ın ayetlerini teker teker düşünürlerdi. Ve ayetlerde bulunan ilimleri istinbat edip hayatlarına tatbik ederlerdi. İbn-i Cerir ve İbn-i Sa'd'in tabakasında geçen eserde Ebu Abdurrahman Sülemi diyor ki: "Haddethûne allezîne kânû yekûlûn, haddethûne allezîne kânû yukri'ûnen el-Kur'ân min as-sahâbe ennehum kânû lâ yetecâvezûne 10 âyâtin hattâ ya'lemu mâ fîhâ min el-ilmi vel-amel." Diyor ki sahabeden birçok kişi bana söyledi ki, bize Kur'an öğreten sahabenin birçok kişi bize bana söyledi ki, sahabenin hepsi Kur'an'dan 10 ayet ezberlediğinde o 10 ayetin içindeki ilim ve ameli yapmadığı müddetçe diğer 10 ayete geçmezlerdi. Yani sahabe 10 ayeti okuyor, daha sonra içindeki ilimi öğreniyor, daha sonra hayatında tatbik ediyor, daha sonra o 10 ayetten sonra diğer ayetlere geçiyorlardı. Yani ezberlemeye başlamıyordu. Keza Enes İbni Malik rahimallahu teala diyor ki: "İnner racule minna idâ hafizal bakara tecelle fi a'yunina." Kişi Bakara suresini bizde, sahabede okudu, ezberlediği zaman gözümüzde daha büyük bir mertebesi oluyordu. Niye? Çünkü Bakara suresini çok uzun bir zamanda ezberliyorlardı. Niye? Çünkü içindeki ilimleri öğreniyorlardı, onu tatbik ediyorlardı. Dolayısıyla kişi Bakara suresini ezberlediği zaman, çünkü Bakara suresinde çok ilim var, çok hükümler var. Enes İbni Malik diyor ki gözümüzde kadri daha çok büyüyordu. Bundan dolayı İbni Ömer radıyallahu teala sırf Bakara suresini 2 senede ezberledi. Niye 2 senede ezberledi? Çünkü içindeki ilimlere, demin dediğim gibi 10 ayet ezberlemedi. 10 ayetin içindeki ilim ve ameli yapmadığı müddetçe diğer ayetlere geçmiyorlardı. Keza İbn Ömer radıyallahu teala anhu bundan dolayı diyor ki: "İnna taallamna al-iman thumma taallamna al-Kur'an fentafa'na." Biz önce imanı öğrendik. Yani ilk önce o ayetteki hükümleri öğrendik, ilmi öğrendik. Sonra Kur'an'ı ezberledik. Daha sonra ezberledik fentafa'na ve bununla istifade ettik. وَأَنْتُمْ تَعَلَّمْتُمُ الْقُرْآنَ ثُمَّ الْإِيمَانَ فَلَمْ تَنْتَفِعُوا مِثْلَ مَا تَنْتَفَعْنَا. Ve siz ise İbn Ömer'in dediği gibi önce Kur'an ezberlediniz, daha sonra içindeki hükümleri, içindeki imanı tatbik etmeye başladınız. Bundan dolayı bizim istifade ettiğimiz gibi siz böyle istifade etmediniz. Bu gibi eserleri Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala Mukaddimet Usulü Tefsir isimli kitabında, kitabının başlarında bu gibi eserleri zikreder. Dolayısıyla kişinin yapması gereken bir ayet veyahut da bir hadisi ezberlemeden önce o ayet ve hadisteki manaların içindeki ilmin kastı nedir diye ilim ehlinin kitabına başvurması gerekir. Daha sonra hayatını geçirip daha sonra O kişi o şey, o ayet veya hadisi ezberlemesine dikkat etmesi gerek. İkinci mukaddime ise bu birinci mukaddimeydi. Yani selefin Kur'an'a ne kadar önem verdiği, Kur'an'ın içindeki ilme ne kadar önem verdiği. İkinci mukaddime ise Kur'an'da veyahut da Arapça lügatında mecaz var mıdır? Kur'an veyahut da Arapça lügatında mecaz var mıdır? Mecaz ne demek? Mecaz ilim ehli şöyle tarif eder. Naklul kelami min vad'ihi el-evvel ila vad'ihi el-thani li qarinatin ma'a ilaqatin beynehuma. Kelamı birinci konuluştan ikinci konuluşa getirmek, karine ile birlikte, ipucu birlikte ve birinci ile ikinci konuluş arasında bir alak olması gerekir. Misalla daha iyi anlarsınız. Misal ben şunu dediğim zaman bir aslanı atın üstünde gördüm, elinde ise kılıçı vardı dediğim zaman ne anlarsınız siz bundan?
Racul, yiğit.
Yiğit yani güçlü bir adam anlarsınız. Bu ikinci konuluş yani esed yani aslanın iki tane manası var. Birincisi bildiğimiz hayvan. İkincisi ise yiğit bir kahraman bir kişi. Bu birinci manası hayvan dedik, ikinci manası adam dedik. Bu birinci manadan çıkarıp ikinci manaya konulmasına mecaz denilir. Yani yiğit bir adam kullanılmasına mecaz denir. Fakat bunu yapabilmen için bir karine ipucu olması gerekir. O ipucu da nedir buradaki misalde? Adamın at üstünde olması ve elinde kılıç olması. Anladınız mı? Bu ipucu olduğundan dolayı biz dedik ki adam yani buradaki maksat hayvan demedik. Bilakis aklımıza hemen hepimize ne geldi? Yiğit bir adam geldi. Ve bu hayvan ile bu adamın arasında bir alaka olması gerekir. Bu alakada nedir? İkisi de cüretkar olmasıdır. Anladınız mı? İkisi de cüretkar olduğundan dolayı biz aslanı adamın yani adama isim verdik. Anladınız mı? Alaka olmadığı müddetçe bu şey yapılmaz. Misal diyebilir miyim ki ben atın üstünde elinde kılıç bir fare gördüm. Yani fareyle cesaretle adamın arasındaki alaka ne? Hiçbir alaka yok. Bilakis fare korkaktır. Ama aslanla cesaretli bir adamın arasında bir alaka vardır. O da nedir? İkisi de cüretkar olmasıdır. Dolayısıyla bu alaka bulunması gerekir. Dolayısıyla mecazda dört tane rukun vardır. Birincisi birinci konuluş, asıl yani rukun dediğimiz asıl. Fundament. Birincisi birinci konuluş, yani bu da hayvan, ilk manası hayvan olması. İkincisi ikinci konuluş, o da cesaretli adam olması. Üçüncüsü karine, ipucu olması. O da buradaki ipucu nedir? Adam atın üstünde elinde kılıç olması. Dördüncü rukun ise nedir? Birinci konuluş ile ikinci konuluş arasında bir alaka olmasıdır. Burada alaka nedir? İkisi de cesaretli olması. Dolayısıyla mecazda dört tane rukun vardır. İlim ehli birinci konuluşa yani hayvana yani aslan birinci konuluş nedir? Hayvan. Ona hakikat derler. İkinci konuluşa yani buradaki cesaretli adama ikinci konuluşa da mecaz derler. Anladınız mı? Dolayısıyla birinci konuluş yani hakikat manasında kullanılmasına hakikat diyorlar. İkinci konuluşu ise mecaz diyorlar. Mecazın manası anladınız. Peki mecaz, bu mecaz Kur'an ve sünnette veyahut da Arap lügatında var mı yok mu? İlim ehli bu konuda üç tane görüşü vardır. Birinci görüş, cumhurun yani çoğu ilim ehli sonradan gelen müteahhir alimlerin çoğu Kur'an ve Arap lügatında mecaz vardır demişlerdir. Tabi daha sonradan gelenler bunu. İkinci görüş ise bu da Davud-ı Zahiri'nin görüşü. Derler ki Arapça lügatında mecaz var ama Kur'an'da mecaz yoktur derler. Üçüncü görüş ise hem Arap lügatında hem de Kur'an'da mecaz diye bir şey yoktur demişlerdir. Mecaz diye bir şey yoktur demişlerdir. Bu da Ebu İshak İsfirayni'nin ve tabi ki Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimullahu teala ve İbn Kayyim rahimullahu teala'nın görüşüdür. Ve doğru olan görüş de budur. Kur'an'da ve Arap lügatında mecaz diye bir şey yoktur. Anladınız mı? Kur'an'da ve Arap lügatında mecaz diye bir şey yoktur. Bilakis mecaz ile bidat ehli mecazı kullanıp Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını tevil yoluna gitmişlerdir. Yani demişlerdir ki mesela Allah'ın elinden maksat nimettir. Bir elden birinci hakikat, ikinci mecaz manası, buradaki karine işte teşbihdir. Alakası işte elde nimet veriyor, elde ihsan ediyor, insana güzellik yapıyor, iyilik yapıyor. Dolayısıyla buradaki kasıt ne demişlerdir? Nimettir demişlerdir. Bazıları kudrettir demişlerdir. Dolayısıyla insanlar, bidat ehli bu mecazı kullanarak Allah-u Teala'nın sıfatlarını tevil yoluna girmiştir ve demişlerdir ki buradaki kasıt mecazdır. Allah'ın elinden kasıt mecazdır. Yani kasıt kudrettir. Allah'ın yüzünde mecaz vardır. Yani kastı işte şudur, budur diye mecazı kendilerine silah olarak kullanmışlardır ve Allah-u Teala'nın birçok isim ve sıfatlarını tevil etmişlerdir. Bundan dolayı İbn-i Kayyim Rahimullahu Teala As-Savaikul Mursali isimli kitabında mecaza tağutlardan bir tağut demiştir. Mecaza tağut diye isimlendirilmiştir. Peki Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah teala Mecmu'u'l-Fetava cilt 7'de mecazı çürütür. Keza İbn Kayyim rahimehullah teala As-Savaikul Mursal isimli kitabında mecazı çürütür. Muhtasır olarak neden mecaz yoktur demiştir Şeyhül İslam ki doğru olan görüş de budur. Dikkat edin. Delili şudur. Birinci delil. Dilde birinci konuluş ve ikinci konuluş yoktur. Arap dilinde birinci konuluş ve ikinci konuluş yoktur. Birinci konuluş ne dedik? Yani adamlar yani birinci konuluş ve ikinci konuluş. Nasıl adamlar gelmiş bir hayvan görmüş. Demişler ki buna bir aslan diye isimlendirelim. Daha sonra yürürken bir cesaretli adam görmüşler. Diyelim ki buna da ne diyelim? Buna da aslan diyelim. Birinci ilk önce koymuşlar, daha sonra o ismi diğer insana koymuşlar. Bundan dolayı buna birinci konuluş ve ikinci konuluş diyoruz. Fakat Arap dilinde veyahut da dillerde birinci konuluş ve ikinci konuluş yoktur. Niye? Çünkü diller istilahi değildir. Ehl-i sünnet ve cemaatin görüşüne göre diller ilhamdır. Bundan kasıt nedir? Yani dilleri insanlar icat etmemiştir. Yani insanlar gelip ha buna aslan koyalım, daha sonra cesaretli bir adama da aslan koyalım. Böyle kendileri hüküm çıkarmamıştır. Kendileri istilah etmemiştir. Bilakis ehl-i sünnet ve cemaate göre diller Allah-u Teala'nın ilhamıdır. Yani Allah-u Teala'nın öğretmesidir. Yoksa insanların kendileri her şeye isim koyma değil. Allah-u Teala'nın bir ilhamıdır bu diller. Anladınız mı? Dillerin istilahi olduğuna, yani insanların koyduğuna ilk diyen Ebu Haşim el-Cübbâi el-Mu'tezili'dir. Mu'tezile'den olan, Mu'tezile'nin imamlarından Ebu Haşim el-Cübbâi'dir. Yani dinler istilahidir diye. Dolayısıyla istilahi, yani insanların koyması demede bir arkasında bir planları var. Nedir? Yani insanlar birinci konuluş yapmışlar, ikinci konuluş yapmışlar, buna birincisine hakikat demişler, ikincisine mecaz demişler. Dolayısıyla mecaz lügatta var demişlerdir. Daha sonra mecaz ile birlikte ne yapmışlar? Allah-u Teala'nın sıfatlarını tevil yoluna gitmişlerdir. Fakat ehl-i sünnet vel cemaate göre dediğim gibi dilde istilah yoktur. Yani insanlar kendileri istilah etmemiştir, koymamıştır. Bilakis ehl-i sünnete göre Allah-u Teala'nın ilhamıdır. Allah direkt öğretmiştir. Bunun delili nedir? İbn Abbas radıyallahu teala anhu, İbn Abbas'tan sahih olarak geçen eserde Allah Teala diyor ki: "Ve allama Adem el-esma'a kullaha." Allah Teala Adem'e bütün isimleri öğretti. Adem'e bütün isimleri öğretti. Yani bütün lügatları, bütün dilleri, her şeyin isimlerini öğretti. İbn Abbas radıyallahu teala anhu diyor ki: "Allamahu'l kas'ata ve'l kusay'a." Yani Adem aleyhisselama kabı ve kapçığı. Kap var, bir de kapçık var. Yani daha küçük olan. Tasgir. Ve diğer bütün bu kabı, kapçığı, şunu bunu hepsini öğrettidir İbn Abbas radıyallahu teala anhu. Dolayısıyla dil, İbn Abbas'ın da dediği gibi, selefin de görüşü olduğu gibi, dil Allah-u Teala'dan insanlara bir ilhamdır. Bu birinci sebep. Dolayısıyla birinci konuluş, ikinci konuluş, yani istilahi olmadığına göre ne oluyor? Mecaz. Mecaz kalkıyor. Çünkü mecazda ne vardı? Dört rukun vardı. Demişti ki birinci konuluş o aslan, hayvan. İkinci konuluş cesaretli adam. İşte bu iki rukun olması gerekirdi dedik, değil mi? Birinci konuluş, ikinci konuluş olmadığına göre, dil ilham olduğuna göre, dolayısıyla birinci konuluş, ikinci konuluş batıl olmuş oluyor. Anladınız mı? Dolayısıyla mecazın rukunları batıl olmuş oluyor. İkinci sebep ise, eğer Kur'an ve sünnette veyahut da Arap lügatında mecaz olsaydı, bunu lügatın, dilin imamları bunu beyan ederdi. Fakat lügatın, Arap lügatının imamlarına, alimlerine baktığımız zaman Halil İbni İbrahim, El-Ferra, El-Asma'yı gibi ilim ehline baktığımız zaman, Arap dilinde mutahassis olan ilk seleften gelenler mecaz diye böyle bir şey telaffuz etmemişlerdir. Böyle bir şey söylememişlerdir. Mecaz olsaydı şüphesiz ki bu selefteki insanlar mecazı, yani dilde mecaz vardır, birinci konuluş, ikinci konuluş vardır diye bize beyan ederlerdi. Fakat hiçbiri böyle bir şey dememiştir. Anladınız mı? Bu iki sebepten dolayı Kur'an ve sünnette mecaz diye bir şey yoktur. Peki şöyle bir soru sorsanız, deseniz ki Mesut deseniz. Peki aslan denildiği zaman aklıma ilk gelen benim, yani yırtıcı bir hayvan geliyor. Birinci konuluş, ikinci konuluş yoksa o zaman neden aklıma yırtıcı hayvan geliyor? Anladınız mı soruyu? Yani neden aklıma aslan dediğim zaman neden aklıma ilk önce yırtıcı hayvan geliyor? Yani şey de gelebilir, cesaretli adam da gelebilirdi. Neden ilk önce yırtıcı hayvan geliyor? Bu neye delil? Demek ki birinci konuluş vardır. O da nedir? Yırtıcı hayvandır. Bu birinci konuluş olduğuna delildir. İkinci konuluşta işte cesaretli adam, ama aklıma ilk gelen ne oluyor? Yırtıcı hayvan geliyor. Bu da şuna delildir. Yani birinci konuluş ve ikinci konuluşun olduğuna delildir diye sorarsanız, Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullahü teala buna da cevap veriyor ve diyor ki aklına yırtıcı hayvanın gelmesinin sebebi, o esed kelimesi, yani aslan kelimesi yırtıcı hayvanla çok kullanılması dolayından aklına hemen o geliyor. Yani genellikle nerede kullanılmış esed hayvan denildiği zaman? Yırtıcı hayvanda genellikle kullanılmış. Yırtıcı hayvana çok kullanıldığından dolayı direkt aklına senin ne geliyor? Direkt yırtıcı hayvan geliyor. Yoksa birinci konuş, ikinci konuş olduğundan dolayı değil. Bilakis aklına çok geldiğinden dolayı. Yani Türkçe dilinde de bazı şeyler iki manası var. Ama direkt aklına birinci mana geliyor. Niye? Çünkü aklına, yani çünkü o kelime daha fazla bu manada kullanıldığından dolayı, insanlar arasında bu manada kullanıldığından dolayı, yani bu manada aklına o mana geliyor. Anlayabildiniz mi? Yoksa birinci konuluş, ikinci konuluş falan olduğundan dolayı değildir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnette veyahut da Arap lügatında mecaz diye bir şey yoktur. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullahü teala demiştir ki mecaz, yani mecaz vardır diye, mecaz telaffuz etme, mecaz kelimesi 3 asırda hiç kimse bu sözü telaffuz etmemiştir. Yani bu kelimeyi, mecaz kelimesini telaffuz etmemiştir. Ağzından çıkmamıştır. Şeyhülislam diyor ki yani sahabeden veyahut da tabiinden veyahut tabiinden hiç kimse İşte mecaz kelimesi kelime olarak ağzından çıkmamıştır bu kastıyla. Yani daha sonraki gelenlerden diyorlar ki mecazdan kasıt nedir? İşte birinci konulmuş, ikinci konulmuş. Şeyhülislam diyor ki böyle bir şey kurunul mufaddala, yani sahabe tabi'in ve tabi tabi'inden hiçbiri böyle bir şey kullanmamıştır. Şöyle bir soru sorarsanız, İmam Ahmed İbn Hanbel rahimehullah teala Er-Radd alel Cehmiye ve Zenadika isimli kitabında bidat ehline reddiye verirken diyor ki, ayetten bahsediyor işte ve nahnu akrabu ileyhi ve nahnu Allahu Teala hep diyor ya biz diye. Nahnu kelimesi kullan. Halbuki Allahu Teala kaçtır? Bir tanedir. İmam Ahmed İbn Hanbel rahimehullah teala diyor ki ve hada mecazun fil lugha. Bu ise dilde mecazdır. Dolayısıyla İmam Ahmed kullanmıştır. İbn Teymiye de yani selef bu kelimeyi kullanmamıştır diyor. İbn Teymiye şimdi yanlış mı diyor? Yanlış demiyor. Çünkü İmam Ahmed'in bu dilde mecazdır kastı, mecaz yani caizdir kastı. Mecaz demek caizdir. Bu dilde caizdir diyor. Yani bir insan kendisini büyütmek isterse biz diye kullanır. Bu dilde caizdir diyor. Yoksa daha sonraki gelenlerin mecazdan kastını demiyor İmam Ahmed. Bilakis lügatta mecaz yani caizdir manasını kastediyor. Anladınız mı? Anlamadıysanız sorun. Çünkü bu önemli konular bunlar. Dolayısıyla İmam Ahmed'in kastı burada yani mecazdan kastı caizdir manasındadır. Yoksa daha sonraki gelenler mecazı ne diyor? İşte birinci konuş, ikinci konuş, karine ipucu bulması lazım ve alaka. Bunu kastetmiyor İmam Ahmed. Bilakis mecaz, lügatta baktığın zaman caizeden geliyor. Yani caizdir diyor İmam Ahmed. Çünkü birisi kendisini büyütmek isterse ne der? Biz diye hitap eder. Bu ise lügatta caizdir. Tamam.
Birinci, ikinci konuşa, birinci, ikinci mana da diyebilir miyiz? Mana. Yoksa?
Nasıl?
Birinci, ikinci konuş diyor. Mana diyebilir miyiz ona? Mana değil mi?
Diyebilirsin. Yani insanlar konuluş yani kasıt yani gelmişler birinci demiş ki buna bunu bu ismi koyalım. Evet. Buna da biz isimlendirelim yani. Sizin anladığınız şekilde isimlendirelim. Veya konuluş o da o, aynı manada. Önemli olan anlamanız. Fehimtum kif? Bu da bilindikten sonra bilin ki ey kardeşler bu tenbihe dikkat edin. Birçok insan diyor ki İbn Teymiye'nin ve İbn Kayyim rahimullahu teala'nın mecazi inkar etmesinin sebebi bidat ehline reddiye verebilmek için mecazi inkar ediyorlar diyorlar. Yani bidat ehline çünkü mecaz yoktur desen bidat ehline direkt bidat ehlinin silahını ne yapmış oluyorsun? Kırmış oluyorsun. Çünkü bidat ehli mecazla ne yapıyorlar? Sıfatları inkar ediyorlar. Anladınız mı? Sıfatları tevil ediyorlar. Birçok insan zannediyor ki İbn Teymiye'nin mecaz yoktur demesi aslında bidat ehline reddiye için. Yoksa aslında o kendisinde aslında dilde mecaz vardır. Ama İbn Teymiye direkt onu kapatmak için mecaz yoktur demiştir. Bu ise yanlıştır. Yani bunu diyenler yanlış söylemiştir. Çünkü İbn Teymiye rahimehullah teala veya İbn Kayyim mecazı sırf bidat ehline reddiye vermek için inkar etmemiştir. Çünkü mecazın kendisi aslında batıldır. Yani kendisi aslında batıldır. Niye? Çünkü demin dediğimiz gibi dilde birinci konuluş, ikinci konuluş yoktur. Ehl-i sünnet vel cemaate göre dil ilhamdır. Yani Allah-u Teala'dan öğretilmiştir. Dolayısıyla mecazın aslı olmadığından dolayı İbn-i Kayyim rahimallahu teala veya İbn-i Teymiye bunu inkar ediyor. Yoksa sırf bidat ehline fena reddiye vermek için değildir. Anladınız mı?
Ama şu an dilde kullanılıyor.
Ona açıklayacağım şimdi sana. Velev ki biz desek dahi dilde desek ki bak İbn-i Kayyim rahimallahu teala As-Sawa'iqul Mursel isimli kitabında bunu zikrediyor. Diyor ki İbn-i Kayyim dedi ki biz mecaz yoktur. Bunun sebebi de çünkü aslı batıl olduğundan dolayıdır dedik. Çünkü birinci konuş, ikinci konuş yoktur. Dolayısıyla batıldır dedik. Bazı insanlar ne diyor? İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim bunu demesinin sebebi bidat ehline reddiye vermesi için. Yoksa aslında vardır ama onlar o yolu seçmişler. Direkt reddi altında direkt onu yani direkt onu yok etmek için o yolu seçmiş. Aslında vardır yoksa bu yanlış. Aslında yoktur. Ondan dolayı İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim bunu iptal etmişlerdir. İbn-i Kayyım diyor ki bak Sawa'iqul Mursel isimli kitabında diyor ki mecaz var desek dahi Allah-u Teala'nın sıfatlarını inkar etmek, tevil etmek caiz değildir diyor. Mecaz var desek dahi yani ister mecaz var de yok da Allah'ın sıfatlarını nedir? tevil etmek caiz değildir. İbn-i Kayyim rahimullahu teala burada bir örnek veriyor. Diyor ki misal aleykümselam. İbn-i Kayyim rahimullahu teala diyor ki وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Allah-u Teala'ya en güzel örnekler vardır. Diyor ki misal diyor bir farenin eli var diyor değil mi? Misal Allah-u Teala ayette ne diyor? بَلْ يَدَاهُ مَبْسُطَتَانِ Allah'ın iki eli açıktır değil mi? İki eli olduğuna beyan ediyor. Şimdi bidat ehli eşariler maturidiler diyor ki Allah'ın iki elinden kasıt diyor burada bir mecaz vardır diyor. Anladınız mı? O mecaz da nedir diyor? Elden kasıt diyor işte kudrettir diyor veya nimettir diyor. Bazıları kudret, bazıları nimet. Birinci konuluş nedir bildiğimiz el, ikinci konuluş nedir? Nimet veya kudrettir diyor. Arasındaki ipucu nedir diyor. Karine dedi ki, karine bulması lazım. Bu icma ile, mecaz vardır diyenlerin icması ile ipucu bulunması lazım. Karine de nedir diyorlar? İşte çünkü el var desek Allah'ı insanların eline benzetmiş oluruz. Dolayısıyla bu mümkün olmadığına göre bu karineden dolayı, bu mümkün olmadığından dolayı mecbur ikinci konuluşa tevil etmemiz gerekir. O da nedir? Nimettir deriz veya kudrettir. Alaka nedir? İşte insan eliyle kudret, elinde güç vardır. Veyahut eliyle ihsan eder, nimet verir, işte birisine iyilik yapar. Alakada bulur. Şimdi İbn-i Kayyim rahimullahu teala diyor ki, burada diyor, ipucu var dediniz diyor. O da nedir diyor? İşte Allah'ın eliyle insanların eli benzemesi. Yani benzediğinden dolayı, benzeme olabildiğinden dolayı bu ipucu neye götürüyor? Birinci konuluşudan götürüyor, ikinci konuluşa götürüyor. Anladınız mı? İbn-i Kayyim rahimullahu teala diyor ki bu karine icma ile batıldır diyor. Yani bu ipucu icma ile düşmüştür diyor. Dolayısıyla ipucu düştüğü zaman ne oluyor? Mecaz da düşüyor. Anladınız mı? Peki ipucu o karine neden düşüyor? İbn-i Kayyim şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki misal diyor fare diyor. Farenin elleri var mı diyor? Var. Filin eli var mı? Var. İnsanın eli var mı? Var. Hepsine el diye isimlendiriliyor mu? İsimlendiriliyor. Peki bu farenin eli filin eline benziyor mu? Benzemiyor. Filin eli insanın eline benziyor mu? Benzemiyor. Bu mahlukat arasında bu eller benzemiyorsa yaratan ile yaratıcı arasında benzememesi daha evladır diyor. Anladınız mı? Daha evladır diyor. Dolayısıyla bu karine ne oluyor? Karine bu ipucu düşmüş oluyor. İpucu düştüğü zaman icma ile mecaz vardır diyenlerin icması ile ne oluyor? Mecaz da düşüyor. Çünkü mecbur bu dört rükün, demin saydığım dört rükün bulunması gerekiyordu. Dört rükünden bir tanesi de nedir? Karine, ipucu. Dolayısıyla ipucu düştüğü zaman ne oluyor? Mecaz da düşüyor. İbn-i Kayyim diyor ki, mecaz var desek dahi Allah'ın sıfatlarını tevil etmek doğru değil. Deminki zikrettiğim misalden dolayı. Anladınız mı? Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki İbn-i Kayyim veyahut da İbn-i Teymiye rahimullahu teala mecaz yoktur demelerinin sebebi sırf bidat ehline reddiye vermek için değil. Bilakis lügatın aslında mecaz yoktur dediğinden, aslında batıl olduğundan dolayı mecaz yoktur demişlerdir. Yani buna nereden anlıyoruz? İbn-i Kayyim'in şundan anlıyoruz. İbn-i Kayyim diyor mecaz var desek dahi, öyle farz etsek yine Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil etmek caiz değildir diyor. Anladınız mı bu konuyu? Tayyip. Bu da bilindikten sonra kardeşler şöyle bir fayda zikretmek istiyorum. İbn Abdülber rahimehullah teala meşhur Maliki alimlerinden Kitab-ı Temhid isimli kitabında cilt 7'de selefin icmasını nakleder. Neye? Allah'ın isimleri ve sıfatları mecaz manada kullanılmamasına, bilakis hakikat manasında kullanılmasında icma etmiştir selef diyor. Yani Allah'ın isim ve sıfatları tevil edilmeyeceğine selef-i salih icma etmiştir diyor. Dolayısıyla bu konuda selefin icması vardır. Dolayısıyla daha sonraki gelen kelam ehli, eşariler veya maturidiler bunu mecaz manasında kullansa dahi neye terstir? İcmaya terstir. Dolayısıyla bu batıldır. Bu ikinci mukaddimeden sonra üçüncü mukaddimeye geçiyoruz. Üçüncü mukaddime ise Ehl-i Sünne vel Cemaat'e göre Ehl-i Sünne vel Cemaat'in Allah-u Teala'nın kelamı hakkında inancı. Allah'ın kelamı hakkında inancı. Ondan önce senin soruna bir cevap vereyim. Sen diyorsun ki şu an yani mesela Allah-u Teala diyor ki وَسْأَلِ الْقَرْيَ köye sor. Ayette geçiyor. Köye sor. Yani köye normal sorulmaz. Sen köyün evlerine soramazsın. Kasıt ne? Yani köyün ehline sor. Değil mi? Dolayısıyla bu mecazdır diyorsun. Değil mi?
Hayır. Sen şimdi bunu,
ben bir misal veriyorum.
Onu misal verdin ama ben aslında onu kastetmek istemedim.
Yani. Alakullar bu misali vereyim de ondan sonra. Mesela köy Allah diyor ki köye sor. Yani kelam ehli diyor ki burada mecaz vardır diyor. Buradaki asıl köyün ehline sordur, sor diyorlar. Fehmtim keyif. Biz de diyoruz ki köye sor bu Arap usluplerinden bir usluptur diyoruz. Yani bu gibi kelimeleri, bu gibi cümlelere Arap uslubun yani Araplar bir uslubu var. Dilde konuşma şekilleri var. O uslup nedir? Direkt köye sor derler. Yani herkes de anlar ki köy ehline sor. Anladınız mı? Bu gibi şeyler vardır. Birisi gelip derse bize derse ki tamam der siz Arap usluplarından bir usluptır diyorsunuz. Bunu böyle isimlendiriyorsunuz. Biz de buna mecaz diye isimlendiriyoruz. Yani aslında problem sadece lafızlarda var, kelimelerde var. Ama hakikatta mecaz vardır. Dese ne deriz? Deriz ki hayır deriz. Çünkü mecazın hakikati batıldır deriz. Anladınız mı? Yani sırf kelamda, sırf sözlerde problem yok. Biz uslubul Arap deriz. Onlar der ki mecaz. Yani sadece lafızda problem olsaydı tamam. Siz, anlamda problem olsaydı size katılırdık. Ama mecazın hakikati İslam'da yoktur. Niye? Çünkü mecazın hakikati neye binadır? Neye bina etmişler? Birinci konu, birinci isimlendirme, ikinci isimlendirme. Birinci isimlendirme, ikinci isimlendirme ise bu ehl-i sünnet inancına terstir. Dolayısıyla bu hakikaten mecaz yoktur. Ama buna biz ne deriz? İşte köye sor yani Arap usluplarından bir usluptur deriz. Her dilde bu kullanılır. Der ki köye sor. İşte bazı cümleler kullanılmış. Allah-u Teala وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحِ İşte kanatlarını ona ger. İşte yani rahmet et ona. İyilik et gibi. Bu gibi. Bunlar Arap usluplarından bir usluptur. Kullanılması caizdir ama buna Arap uslubu deriz. Mecaz dememiz caiz değil. Niye? Çünkü mecaz hakikaten dilde yoktur. Mecaz neye bina edilmiştir? Birinci isimlendirme, ikinci isimlendirme. Bu ise ehl-i sünnetin inancına terstir. Bilakis dil ehl-i sünnete göre ilhamdır. Allah-u Teala öğretmiştir. Anladınız mı?
Tamam ama mesela şey misaline geldiğimiz zaman aslan gibi mesela.
Evet.
O dilde ama. Kullanılıyor.
Evet dilde çünkü uslup Arap yani Arapların bir uslubu var. Bilakis bütün insanların uslubu var.
O da mı usluba düşüyor?
Usluptur yani bu.
Uslup isimlendirmemiz lazım.
Yani dolayısıyla şöyle yani bu ilhamdır. Yani hem şeye insana bu şey konulmuştur. Allah-u Teala öğretmiştir. Yani hem insana yani şey denilmiştir. Esed denilmiştir. Hem de normal hayvana esetlenin. Bu Allah-u Teala'nın ilhamından dolayı.
O zaman yani ona hani mesela
bu Arap uslubudur. Buna mecaz falan diyemeyiz.
Peki dilin değişmesi mesela dil hani Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar
evet.
Değişti yani. Değişik lisanlar geldi. Peki bu şu hala ilham olarak mı?
Dilin asılları ilhamdır. Ama daha sonradan yani dilin asıl dilleri işte Arapça, Türkçe bilmem şunu bunların hepsi ilhamdır. Ama daha sonra değişmesi işte şu insanların daha sonra değiştirmesi o insanların kendi şeyine bağlı. Ama asıl nedir?
Yani.
Asıl nedir? İlhamdır.
Tamam.
Asıl da böyle kullanılmıştır.
Aynen.
Tabii bu üçüncü mukaddimeden, ikinci mukaddimeden sonra üçüncü mukaddime Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in Allah-u Teala'nın kelamı hakkında inancı. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre Allah-u Teala konuşmuştur. İstediği şekilde konuşur. İstediği zaman, istediği şekilde konuşur. İstediği zaman konuşur ve konuşması harf ve ses iledir. Harf ve ses iledir ve Allah-u Teala'nın kelamı yaratılmış değildir. Anladınız mı? Yani Allah istediği zaman konuşur ve konuştuğu zaman istediği şekilde konuşur ve kendi meşi, kendi isteğine bağlıdır. İster konuşur, ister konuşmaz. Allah'tan geldi Allah'a, Allah'ın kelamı Allah'tan geldi, başladı. Yani Allah-u Teala konuştu, telaffuz etti ve Kur'an yine Allah-u Teala'ya geri dönecek ahir zamanda. Ve Allah-u Teala'nın kelamı mahluk değildir. Yaratılmış iş, yaratılmış değildir. Bunun delili nedir? Yani Allah'ın kelamının yaratılış olmadığına delil nedir? Allah-u Teala diyor ki اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ. Dikkat edin, yaratılış ve emir Allah'ındır. Emirden kasıt nedir? Yani yaratılış ve emir Allah'ındır dediği zaman buradaki emirden kasıt nedir? Allah-u Teala oradaki kastı şurada şu başka ayette açıklıyor. Diyor ki اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيْكُنْ اِنَّمَا اَمْرُهُ. Yani onun emri, onun kelamı. Bir şey istediği zaman onun kelamı nedir? Ol ve oluverir. Bir şey istediği zaman onun kelamı, onun emri diye geçiyor. Yani burada anlıyoruz ki onun kelamı, onun sözü ol, oluverir. Dolayısıyla anlıyoruz ki yaratılış ve emirden kasıt kelamdır. Deminki ikinci ayetten dolayı. Çünkü ikinci ayet neydi? İnnemâ emruhu, onun kelamı nedir? İde arada şeyen en yekûle lev kun feyekûn. Bir şey istediği zaman ol ve oluverir. Ol ve oluverir. Yani onun kelamı ol der, daha sonra o şey oluverir. Dolayısıyla kelamı, buradaki emirden kasıt kelamıdır. Dolayısıyla birinci ayet elâ lehul halku vel emru, yaratılış ve emir onundur. Yani yaratılış ve kelam onundur. Şimdi buradaki peki delil nerede kelamın yaratılış olmadığına? Çünkü yani Allah burada atıf var. Yani yaratılış ve kelam onundur diyor Allah-u Teala. Yani kelam da yaratılış olsaydı yani direkt yaratılışın içinde birinci de zikredirdi. Dolayısıyla birinci de zikretmediğine göre, ikinci de zikrettiğine göre bu ikinci kelam yaratılış değildir. Anlayabildiniz mi? Anladın mı Hakan? Çünkü ben bir şey dediğim zaman misal Arap lügatında Ali ve Ömer geldi. Veyahut da diyelim ki Ali ve Ömer geldi diyelim. Burada Ali'ye atıf ediyorsun. Yani Ali'den sonra Ömer'e ve demek atıf. Birinci ile ikinci arasında fark olması lazım mecbur atıf yaptığın zaman. Burada da el-halku ve'l-emr, yaratılış ve kelamda bir fark olması lazım. Yoksa atıf etmezdi ve demezdi. Direkt ikinciyi birincide içine zikrederdi. Derdi ki elâ lehul halk, yaratılış onundur derdi ve kelam direkt yaratılışın içine girerdi. Ama yaratılışı başka zikrettiğinden dolayı, ayrı zikrettiğinden dolayı anlıyoruz ki bu ikinci nedir? Yaratılış, yaratılış değildir. Anladınız mı? Başka ayette Allah-u Teala diyor ki Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan. Rahman insanı öğretti. Allemel Kur'an, yani Kur'an'ı öğretti. Halakal insan, insanı yarattı. Bak Kur'an'ı öğretti diyor, insanı da yarattı diyor. Demiyor ki Kur'an'ı yarattı demiyor. Bilakis öğretti diyor. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki Kur'an'ın yaratılış olmadığına göre. Keda Kur'an'ın yaratılmadığına icma vardır ehl-i sünnet ve cemaate göre. İcmayı Lalekai ve İbn-i Kayyim ve diğer alimler nakletmiştir. Bilakis Beyhaki ve Darimi Amr İbn-i Dinar'dan nakleder ki Amr İbn-i Dinar der ki اَدْرَكْتُ النَّاسِ مُنْدُ سَبْعِينَ سَنَهْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ اللّٰهُ خَالِقٌ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللّٰهِ مِنْهُ بَدَى وَاِلَيْهِ يَعُودُ. Amr İbn-i Dinar diyor ki 70 senedir sahabeyi şunu dediğini duydum. Sahabe diyormuş ki Allah yaratıcıdır. Onun dışındakiler yaratılmıştır. Kur'an ise Allah-u Teala'nın kelamıdır. Ondan başladı ve ona geri dönecek. Ondan başladı ve ona geri dönecek. Ondan başladı, ona geri dönecek hakkında selefin icması vardır. İcmayı İbn-i Teymiye rahimallahu teala nakletmiştir. Yani ondan başladı, ona geri dönecek kasıt nedir? Yani Allah onunla konuştu. O kelamı konuştu, Kur'an'ı konuştu. Ahir zamanda herkesin sadrından, herkesin göğsünden Kur'an unutulacak ve yine Allah-u Teala'ya geri dönecek. Kasıt budur. Yani ondan başladı. Yani Allah-u Teala onunla telaffuz etti. konuştu. Allah'ın kelamı yaratılış değildir dedik bu delillerden. Allah'ın kelamından nedir? Kur'an Allah'ın kelamındandır. Değil mi? Çünkü Allah diyor ki وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden birisi size yardım isterse ona yardım edin ta ki Allah'ın kelamını duyana kadar. Yani Allah'ın kelamı yani Kur'an'ı duyana kadar. Çünkü o zaman Kur'an okunuyor. Müşriye Kur'an okutuluyor. Yani Allah Resulü Kur'an okuyor ona. Dolayısıyla Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır. Keza Allah'ın kelamının yaratılmış olmadığını delillerden bir tanesi de Allahu Teala diyor ki inni enallahu la ilahe illa ene fa'buduni. Ben Rabbin, ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Benden başka ibadete hak kazanan yoktur. Fa'buduni, bana ibadet et. Yani o kelam, bu kelam yaratılmış olsaydı yaratılmış der miydi ben Allah'ım bana ibadet et? Diyemez şüphesiz ki. Dolayısıyla anlıyoruz ki yani Allah yaratılan bir kişi bunu deseydi bana ibadet et işte ben Allah'ım diyebilir mi? Diyemez. Allah da bunu ikrar etmez. Dolayısıyla anlıyoruz ki Kur'an Allahu Teala'nın kelamıdır. Yaratılmış değildir. Keza Müslim'de geçen Havalete binti Hakim hadisinde Allah Resulü ne diyor? Bu hadisle de İmam Ahmet ve İshak İbni Rahuye delil getiriyor. Ve Süfyan İbni Sevri delil getiriyor. Havalete binti Hakim'in hadisinde Müslim'de Allah Resulü diyor ya kim bir yere girerse ve a'udu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak derse ona hiçbir şey zarar vermez ta ki ayrılana kadar. Allah'ın kelimelerine, tam olan Allah'ın kelimelerine sığınırım. Sığınmak ancak kime caizdir? Ancak Allah'a ve Allah'ın sıfatlarına. Dolayısıyla Allah'ın kelimeleri nedir? Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatıdır. Çünkü yaratılmış olsaydı yaratılışa sığınmak caiz olmazdı her şeyden. Çünkü her şeyden koruyan ancak kimdir? Allah'tır. Sen kelimelere sığınırsan yaratılmış olsaydı bu durumda o kelimeler yaratılmışa her şeyde sığınmak caiz olmaz. Dolayısıyla anlıyoruz ki o kelimeler nedir? Yaratılmış değildir. Bilakis Allahu Teala'nın sıfatıdır. Allahu Teala'nın sıfatıdır ve yaratılmıştır değildir. Keza Allahu Teala diyor ki Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Aziz ve hakim olan Allahu Teala'dan bu Kur'an aziz ve hakim olan Allahu Teala'dan indirilmiştir. Yani Allah'tan indirilmiştir. Dolayısıyla Allah'ın bir sıfatıdır. Allah'ın bir kelamıdır. Bidat ehlinden birisi gelse dese ki وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً طَهُورًا biz semada tertemiz bir su indirdik dese. Semada yani indirdik bak. İndirildi, indirdik. Semadan tertemiz bir su indirdik. Sen demin dedin ki yani Kur'an indirildi. İndirildiğine göre nedir? Allah'ın kelamı sıfatıdır. Peki şu an yağmurda mı şu an Allah'ın sıfatı? Çünkü yağmurda da diyor biz o yağmuru indirdik. Anladınız mı problemi? Deriz ki arasında fark var. Birincisi biz o Kur'an'ı Allah'tan indirdik. Tenzilul kitabimin aziz ve hakim olan Allah'tan indirilmiş. Direkt zikrediyor Allah'tan indirildi. Ama ikinci de ne diyor? وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَادًا indirdik diyor. Anladınız mı? Semadan indirdik diyor. Dolayısıyla ikisinin arasında fark var. Allahu Teala kelamı dedik daha ondan başladı ona geri dönecek. Onun bir sıfatıdır. Daha ne? Tekelleme bi saut. Allah'ın kelamı ses iledir. Ses ile. Nasıl ses ile? Yani Allahu Teala bizim bildiğimiz ses ile konuşur. Niye bunu diyorum? Çünkü Eşari ve kelam ehline göre Allah konuştuğu zaman ses ile konuşmaz. Harf ile, ses ile konuşmaz. Fakat bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre terstir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre Allah konuştuğu zaman harf ve ses ile konuşur. Bunun delili ne? وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Kur'an'da geçen bütün nida ayetleri Allah'ın ses ile konuştuğuna delildir. Yani misal Allahu Teala diyor ki وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Rableri onu ya Rabbi ikisine nida etti. Yani ikisini çağırdı. Nida etmek neyle olur? Ses ile olur. Yani sen birisini çağırdığı zaman sessiz çağırabilir misin? Çağıramazsın. Nasıl sessiz çağıracaksın? Dolayısıyla bütün bu nida ayetleri Allah'ın konuşmasının ses ile olduğuna, ses ile olduğuna delildir. Anladınız mı? Kede Ashab-ı Sünen'de geçen Abdullah İbni Uneys'in hadisinde Allah Resulü sallallahu Allah Resulü diyor ki feyunadi Allah Resulü diyor ki feyunadihim bi savtin yesma'uhu men ba'ude kema yesma'uhu men karube. Allah-u Teala kıyamet gününde onları ses ile çağıracak. O sesi yakındaki nasıl işitiyorsa uzaktaki de aynı, aynen öyle şekilde işitecek diyor. Yani ses ile çağıracak. Yakındaki nasıl işitiyorsa uzaktaki de aynen öyle işitecek. Dolayısıyla Allah'ın kelamı nedir? Ses iledir. Peki ehl-i sünnet vel cemaatin inancı budur. Yani Allah'ın kelamı yaratılmış değildir. Allah-u Teala konuşmuştur. Konuştuğu zaman da ses ile konuşmuştur ve harf ile konuşmuştur. Harflerle. Elif harftir, lam harftir, mim harftir. Hadiste geçtiği gibi. Değil mi? Ve Allah-u Teala istediği zaman konuşur. İstediği şekilde konuşur. Ve kıyamet gününde de konuşacak. Ve peygamberle de, yani Musa Aleyhisselam'la da konuşmuştur. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'la da konuşmuştur. Ve kıyamet gününde bütün insanlarla konuşacak. Nida edecek. Ehl-i sünnetin inancı budur. Ve bu nida, bu konuşma ses iledir, harfledir. Bunu niye dedik? Çünkü Eşari ve Maturid kelam ehline göre Allah-u Teala'nın kelamını kabul ediyorlar. Fakat Allah-u Teala'nın kelamı ses ile harfle değildir diyorlar. Yani Allah konuştuğu zaman sesle harfle konuşmaz. Bilakis Allah-u Teala'nın konuşması Allah'ın içindedir. Kelamın kaimun bi nefsi, kendi nefsinde kaim olan bir kelamdır diyorlar. Yani Allah normal, yani demek istiyorlar ki Allah konuşmaz diyorlar. Yani Allah'ın konuşması içindedir diyorlar. Peki Allah'ın konuşması içindeyse elimizdeki Kur'an nedir? Diyorlar ki elimizdeki Kur'an, Allah konuşmamıştır o Kur'an'la. Çünkü ehl-i sünnete göre Kur'an nedir? Allah Cibril ile konuşmuştur. Cibril de ne yapmıştır? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iletmiştir. Ehl-i sünnetin inancı bu. Kelam ehli diyor ki Allah Cibril ile konuşmadı. Çünkü konuşsa ses ve harfle olması gerekir. Bunu zaten inkar ediyorlar. Allah Cibril ile konuşmadı. Peki bu Kur'an ne? Elimizdeki Kur'an ne? Allah'ın kelamı değil mi? Diyorlar ki bu Kur'an Cibril levh-i mahfuzdan aldı. Oradan aldı. Yoksa Allah konuşmadı. Anladınız mı? Levh-i mahfuzdan aldı. Veyahut da Allah bir kelam yarattı. O kelamı aldı Cibril. Bazılar diyor ki levh-i mahfuzdan aldı. Bazılar da diyor ki Allah-u Teala bir kelam yarattı. O kelamı aldı Muhammed'e indirdi. Ama bu kelam, bu elimizdeki Kur'an Allah'ın kelamının fotokopisidir, hikayesidir ve ibaresidir diyorlar. Anladınız mı? Hikayesidir. Yani ben sana Ebu Hureyre dese ki ben geldim dese, ben de onu taklit etsem, desem ki ben geldim desem, bu benim taklit etmem. Ebu Hureyre'nin kelamı mı? Onun kelamı değil. Bilakis ben onu taklit ettim. Değil mi? Ama o dedi ki ben geldi. Ben de aynısını dedim. Ama ne yaptım? Onu taklit ettim. Keza Kur'an da böyle. Eşarilere göre, Maturidi. Kur'an Allah'ın kelamı değildir. Ama Allah'ın kelamının bir taklididir. Çünkü Allah'ın kelamı sesle, harfle olmaz. Bilakis Allah'ın kelamı kendisinin içindedir. Peki Cibril bunu nasıl aldı? Bazılar diyor ki Levh-i Mahfuz'dan aldı. Bazılar da diyor ki Allah-u Teala yarattı, o sesi de aldı. Dolayısıyla sonuç neye geliyor? Maturidi ve Eşarilere göre elimizdeki Kur'an nedir diyorlar? Allah'ın kelamı değil, bilakis Allah'ın kelamının hikayesi ve ibaresi. Yani elimizdeki Kur'an yaratılmıştır diyorlar. Sonuç olarak ona geliyor. Anladınız mı? Şimdi o kelam ehline desen ki Kur'an Allah'ın kelamı mı? Kelamıdır. Kelamıdır. Okumuşsa bir misal kelamıdır. Ama daha sonra açıkladığın zaman kelamdan kasıt ne? Şu anki elimizdeki Kur'an mı dersin? Biraz daha derine girdiğin zaman, çünkü onlar der ki kelam der, avam insan kafaları karışması için diye genellikle bu konuları açmazlar. Ama okumuş insanların onlara, hepsi de bilmez. Onların okumuşlarına gitsen desin ki şu elimizdeki Kur'an Allah'ın kelamı mı yoksa Allah'ın kelamı kendi nefsinde kaim midir? Kastın nedir dese ki, der ki bu elimizdeki Kur'an Allah'ın kelamından hikaye ve ibaredir der. Anladınız mı? Yani bu da bidat ehlinin görüşü de budur. Ehl-i sünnetin görüşünü biz daha önceden açıkladık. Buna da delil olarak İbn Abbas'tan rivayet edilen mutevatir derecesindeki eseri getirirler. İbn Abbas der ki rahimullahu teala İbn Abbas der ki Kur'an cümle olarak, tek olarak dünya semasına indi. Daha sonra vakiyalara göre teker teker indi. Bunu duydunuz. Yani Kur'an ilk önce ne oldu? İşte Kadir gecesi ilk önce dünya semasına indi. Daha sonra vuku bulan olaylara göre teker teker indi. Anladınız mı? Bu aslında onlara delil olarak görünüyor. Niye? Çünkü onlara göre, yani bize göre Allah-u Teala ne yaptı? Cibril ile konuştu. Teker teker konuştu. Bir şey oldu, Allah konuştu, Cibril indirdi. Başka bir olay oldu, direkt Allah konuştu, Cibril indirdi. Değil mi? Ehl-i Sünnet diyor. İbn Abbas'ın eserindeyse direkt indi. Direkt indi, daha sonra Cibril teker teker indirdi. Bu neye delil? Dolayısıyla Cibril direkt hepsini Levh-i Mahfuz'dan almış. Veyahut da direkt Allah-u Teala hepsini yaratmış, daha sonra direkt hepsini Cibril almış, dünya semasına indirmiş. Anladınız mı? Aslında bu eser onların şeyine delil gibi görünüyor. Fakat Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimallahu teala buna cevap veriyor. Diyor ki, Allah-u Teala'nın Kur'an'ı direkt dünya semasına indirmesiyle daha sonra Cibril ile konuşması arasında bir tezat yoktur diyor. Yani bir şey yoktur diyor. Nasıl? Bir örnek veriyor. Diyor ki şu an biz diyor konuşmamız Levh-i Mahfuz'da daha önceden yazılı mıydı? Yani ne diyeceğimiz harfi harfine yazılı mıydı? Bilakis 50 bin sene önce insan ve yer ve gök yaratılmadan önce her şey Levh-i Mahfuz'da neydi? Yazılıydı. Fakat bizim konuşmamız yazılı oldu diye hemen o zaman konuşacak mıyız? Yok. Şu an konuşuyoruz değil mi? Konuşur. Kede Allah-u Teala'nın kelamı da Levh-i Mahfuz'da yazılı olsun. O demek ki yani Levh-i Mahfuz'da yazılı olsun. Zamanı geldiği zaman da Allah-u Teala ne yapıyor? Konuşuyor. Anladınız mı? Zamanı geldiği zaman da Allah-u Teala konuşuyor. Dolayısıyla Cibril aleyhisselam Levh-i Mahfuz'dan alsa, dünya semasını indirse dahi Allah-u Teala bu, yani olaylar olduğu zaman Allah-u Teala ne yapıyor? Direkt Cibril ile konuşuyor. Cibril de ne yapıyor? İnsanlara beyan ediyor. Anladınız mı bu şüphenin cevabını?
Anlamadım.
Tayyip, iyi dikkat et.
Ay şimdi semaya inmesi şöyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim semaya indi.
Evet.
Ondan sonra...
Şu an ne diyor İbn Abbas? Diyor ki ilk olarak dünya Kur'an-ı Kerim komple semaya indi. Dünya semasına.
Evet.
Anladın mı?
Nereye?
Allahu alem. Nereye tamam, falan deme. Tamam. Dünya semasına indi.
Gerisini anladım.
Anladım.
Gerisini anladım.
Tayyip, isterseniz bu bir 5 dakika pauzu yapalım. Daha sonra Ayet-el Kürsi'nin tefsirine geçelim.